Ayrım 13.
Minnettar Alman. Bir zamanlar tanıdığım minnettar bir Alman vardı. Onunla ilk kez Frankfurt am Main'de karşılaştım. Yanında tasmalı bir maymunla Darmstrasse boyunca yürüyordu. Alman'ın yüzünde açlık, anavatan sevgisi ve eziklik okunuyordu. Sitemkar bir şarkı söylüyor, maymunda dans ediyordu. Acıyı para verdim. Teşekkür ederim, dedi Alman, parayı kalbine bastırarak. İyiliğinizi son nefesime dek unutmayacağım. Alman'a ikinci kez Frankfurt an der Oder'de rastladım. Kızarmış sosis satarak Eselstrasse boyunca yürüyordu. Beni gördüğü an yanaklarından yaşlar boşandı. Gözlerini göğe kaldırdı. Teşekkür ederim, mein Herr, dedi. Verdiğiniz parayı hiç unutmayacağım. Yoksa ben de rahmetli maymunum da açlıktan ölecektik. Paranız bizi kurtardı. Onunla üçüncü kez burada Rusya'da karşılaştım. Rus çocuklarına eski diller, trigonometri ve müzik kuramı öğretiyordu. Derslerden sonra vakit buldukça trenlerde kondüktörlük işi ayarlamaya çalışıyordu. "Ah, sizi hatırlıyorum," dedi elimi sıkarak. "Siz hariç tüm Ruslar kötü insanlar. Ruslara dayanamıyorum ama bana verdiğiniz parayı son nefesime dek unutmayacağım. Bir daha da karşılaşmadık." Çeviren Hamdi Koç. İyi huylu adam diye imzalanmış. Oskolki, sayı 46. 1 Ekim 1883. Ne günlere kaldık. Açık mavi duvar kağıdı kaplı oturma odasında birbirlerine ilanı aşk ettiler. Genç ve yakışıklı adam genç kadının önünde diz çöktü ve onu sevdiğine dair yemin etti. "Sensiz yaşayamam sevgilim," dedi içini çekerek. "Yemin ederim ki sana baktığımda kendimden geçiyorum. Sevgilim, söyle bana, evet mi, hayır mı?" Genç kadın ağzını açıp tam cevap verecekken kapıda erkek kardeşi belirdi. "Bir dakika buraya gelebilir misin Lili?" dedi erkek kardeşi. "Ne var?" diye yanıtlayarak kardeşinin peşinden odadan çıktı. "Rahatsız ettiğim için özür dilerim fakat ben senin erkek kardeşinim ve seni uyarmak benim görevim. O adama dikkat et. Mümkün olduğunca az konuş. Fakat bana evlilik teklif ediyor." "Çok güzel. Aşkını ilan et, evlen fakat Allah aşkına dikkatli ol. Ne söylediğimi biliyorum. Her gelenin biri o. Pek güvenme ona. Bize ihanet edecek." "Oh Max, teşekkür ederim. Hiç haberim yoktu." Genç kadın odaya dönerek genç adamın evlenme teklifini kabul etti. Onu öptü, adamın kendisine sarılmasına izin verdi. Adama bağlılık yemini etti. Ancak temkinli davranıp sadece aşkından bahsetti. Çeviren Kerim Bağrı Açık. İyi huylu adam diye imzalanmış. Oskolki, sayı 43. 22 Ekim 1883. Bir genç kızın günlüğünden. 13 Ekim. Sonunda benim sokağımda da bir şeyler oluyor. Dışarı bakıyorum ve gözlerime inanamıyorum. Boylu poslu, kumral koyu renkli bir adam, ateş saçan gözleriyle penceremin altını arşınlıyor. Bıyığı çok güzel. Orada volta atmaya başlayalı 5 gün oldu. Sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine dek bir aşağı bir yukarı yürüyüp duruyor. Sürekli de bizim pencereye bakmakta. Farkına varmamış gibi yapıyorum. 15 Ekim. Sabahın ilk saatlerinden beri sağanak yağmur yağıyor ve zavallı adam hala bir aşağı bir yukarı yürümekte. Ödül olarak ona göz kırpıştırıp bir öpücük yolladım. Pek hoş bir gülümsemeyle karşılık verdi. Kim bu adam? Kız kardeşim var ya, onun kendisine aşık olduğunu, bu yüzden orada yağmurun altında durduğunu söylüyor. Ne saf. Esmer bir adam, esmer bir kıza aşık olur muymuş hiç? Annem bizi üstümüze daha gösterişli bir şeyler giyip pencerenin önünde oturmaya yolladı. Dolandırıcı filan da olabilir ama hiç belli olmaz. Belki de saygın bir beyefendidir, dedi. Bir dolandırıcı. Kel. Anne, ne komik kadınsın. 16 Ekim. Var ya, yaşamını mahvettiğimi söylüyor. Sanki onu değil de beni sevmesinin suçlusu benim. Kaldırma kastım olmadan bir kağıt düşürdüm. Yaramaz adam koluna tebeşirle sonra yazdı. Ardından da bir ileri bir geri yürüyerek karşıdaki parmaklıklara tebeşirle "Evet, buluşalım." yazıp çabucak siliverdi. Yüreğim neden böyle çarpıyor ki? 17 Ekim. Var ya denen nefretlik, aşağılık, kıskanç canavar göğsüme dirseğiyle vurdu. Adam bugün bir polisi durdurdu ve onunla uzun uzadıya bir şeyler konuştular. Bir yandan da bizim pencereyi gösteriyordu. İşler iyice karmaşıklaştı. Ona rüşvet veriyor olmalı.
Ah siz erkekler, zorbasınız, despotsunuz ama yine de ne kurnaz, harika yaratıklarsınız. 18 Ekim. Uzun bir ayrılıktan sonra kardeşim Sergey bu gece eve döndü. Henüz uzanmaya vakit bulamamıştı ki onu karakola çağırdılar. 19 Ekim. Böcek, canavar. 12 gündür zimmetine para geçiren kardeşim Sergey'i yakalamaya çalıştığı ortaya çıktı. Bugün kapının üstüne "Artık özgürüm, buluşabiliriz" yazdı. Domuz. Ona dilimi çıkardım. Çeviren Füsun Elioğlu. İyi huylu adam diye imzalanmış. Oskolki. Sayı 43. 22 Ekim 1883. İstasyon şefi. Drebeski istasyonunun şefi Stepan Stepanoviç. Soyadı ise Şeptunov. Geçen yaz adı küçük bir skandala karıştıydı. Sudan bir olaydı ya, gene de ona pahalıya mal olduydu. O yüzden yitirdiydi yeni istasyon şefi şapkasıyla insanlığa güvenini. Yazları 8 numaralı tren onun istasyonundan sabaha doğru 2.40'da geçerdi. Daha uygunsuz bir zaman da olamazdı kuşkusuz. Stepan Stepanoviç uyuyacağı yerde peronu bir aşağı bir yukarı arşınlar ve sabaha dek telgraf bürosuna yakın bir yerde nöbet tutardı. Her yaz şefin yardımcısı Aletov evleneceğim diye izin alır, zavallı Şeptunov da kaleyi tek başına korumak zorunda kalırdı. Kaderin sillesi acımasız olmuştu. Ama şükür her akşam sıkıcı olmuyordu. Kimi zaman icra memuru Kutsapyetov'un karısı Maria Ilinişna yakındaki malikanesinden gelir ve onu istasyonda ziyaret ederdi. Pek genç bir kadın sayılmazdı. Aman aman bir güzelliği de yoktu. Ama beyler, gerçekçi olalım. Geceleyin bir direğe toslasan polise çarptım sanırsın. Ya da hani derler ya, komşunun tavuğu komşuya kaz, karısı kız diye. Gecenin karanlığında zaten anlamazsın farkını. Madame Kutsapyetov istasyona geldiğinde Şeptunov onu kolundan tutar, perondan aşağı iner, doğruca yük vagonlarına yönelirdi. Orada vagonların arasında 8 numaralı treni beklerken yemin kasem sözler vermeye başlar, trenin düdüğü işitilene dek habire sürdürürdü. Güzel bir gece istasyon şefi vagonların arasında Maria Ilinişna ile durmuş treni bekliyordu. Bulutsuz gökyüzü dingindi. Gülümsercesine balkıyan ay, ışınlarını istasyona, tarlaya, uçsuz bucaksız steplere sunmaktaydı. Çevreleri sessizdi hep, huzurlu. Şeptunov kolunu Maria'nın beline doladı, sessiz durdu. Kadın da susuyordu. İkisi de bir tür tatlı ışıkta, tıpkı ay gibi unutulmuş, dineldiler. Efsane hava bu diye iniliyordu Şeptunov arada bir. Üşüyor musun yoksa? Yanıt vermiyordu kadın. Kendini verip erkeğin üniformasına sokula sokula. Sabaha doğru 2.20'de istasyon şefi saate bakıp dedi ki, az sonra tren gelir. Gel Maria, raylara bakalım bir. Treni kim ilk görürse onun aşkı daha güçlü olsun. Haydi bakalım. Gözlerini uçsuz bucaksız steplere doğru diktiler. Uzayıp giden raylar boyunca soluk ışıklar bir yanıp bir sönmekteydi. Tren henüz görünürde yoktu. Uzaklara baka dursun, Şeptunov yabansı bir şey gördü. Rayların üzerinden arşınlayarak gelen upuzun iki gölge. Gölgeler tam da ona doğru yaklaşıyor, gitgide irileşip genişliyordu. Gölgelerden biri bir insanın bedeninden, öteki de onun tuttuğu uzun bir sopadan uzanıyora benziyordu. Giderek yaklaşıyordu gölge. Islığıyla Madame Ango'dan bir arya çalıyordu. "Rayların üzerinde yürüme, yasak!" diye bağırdı Şeptunov. "Çık rayların üzerinden." "Bana emir mi veriyorsun ulan domuz?" yanıtı geldi karşıdan. Zıvanadan çıkan Şeptunov öne doğru atıldı. Ama Maria Ilinişna şefin ceketini kavrayıverdi. "Aman tanrım Stepa!" diye fısıldadı. "Kocam bu, Nazark." Tam sözünü bitirdiydi ki Kutsapyetov şap kesilen istasyon şefinin önünde dikiliverdi. Şap kesilen istasyon şefi çığlığı bastı. Kafasını metalimsi bir nesneye tosladı. Ardından bir vagonun altına daldı. Sonra vagonun altından karnının üstünde sürüne sürüne çıktı. Sağa doğru koşmaya başladı. Makasların üzerinden atlayarak, rayların üzerinde tökezleyerek, kuyruğuna konserve kutusu bağlanmış köpek misali su kulesine doğru koştu. "O sopa, tuttuğu o sopa!" diye geçirdi can havliyle koşarken. Su kulesinde durup bir soluk aldı ama ardından gelen ayak seslerini işitti. Dönüp arkasına bakınca elinde sopa hızla devinen bir adamın gölgesini gördü. Yüreği ağzına gelip kaçmasını sürdürdü. "Hey bir dakika, dur yahu," dediğini işitti ardındaki kutsap yetavun sesinin. "Dur yahu, dikkat et, tren." Şeptunov ileri baktı ve trenin azgın, dehşetengiz gözlerini gördü. Tüyleri diken diken oldu. Güm güm atan yüreği ansızın dona kaldı. Olanca gayretini toparlayıp karanlığın içine daldı. 4-5 saniye geçmişti ki havaya uçuverdi ve sonra da katı ve meyilli bir yere düşerek dul avrat otlarını kavraya kavraya yuvarlanmaya başladı. "Toprak setteyim yahu," diye geçirdi. Ama olsun. Bayırda yuvarlanan pembe beyaz bir sersem, bir hırbonun marizlediği karalı morlu bir soyludan evladır. Alamet, kallavi bir çizme, sağ kulağının dibindeki bir su birikintisine bastı. İki elin sırtını dürtüklediğini hissetti. "Sen misin?" dediğini işitti Kutsap Yetov'un sesinin. "Stefan Stefanoviç, sen misin?" "Lütfen acıyın bana," diye inledi Şeptunov. "Ne oldu sana aziz dostum? Korkmuş gibisin, neden?" "Benim ben, Kutsap Yetov. Tanımadın mı dostum? Öyle koştum ki ardından, hem de adını çağıra çağıra. Bak dostum, o tren seni ezecekti. Maria senin öyle koştuğunu görünce o da paniğe kapılıp bayılmasın mı perona serilip? Belki sana domuz diye bağırmam ürkütmüştür seni. Lütfen alınma. Bir demiryolu işçisi sandıydım seni." "Bırak şakayı, intikam almaya geldiysen buyur al. Eline düştüm işte," diye inledi Şeptunov. "Vur bana, sakat bırak beni." "Aziz dostum, kendine gel yahu. Ben buraya bir mesele üzerinde görüşmeye geldim. Ardından koştum, iş görüşmek için." Kutsap Yetov birkaç saniye sessiz kaldı, ardından sürdürdü. "Önemli bir mesele var. Maria'nın bana onunla bir parça elleşmekten hoşlandığını anlattı. Madem böyle, bir itirazım yoktur. Anlarsın, böyle meseleler şahsen beni ırgalamaz. Ama vaziyete şöyle yakın bir nazar atfedip seninle bir kombinezon üzerinde mutabakata varacak olursak ziyadesiyle memnun olurum. Değil mi ya? Onun kocasıyım ben, ailenin reisiyim bir bakıma. Yasal olarak yani. Prens Mihail Dmitriç karımla elleştiğinde her ay 2,25'lik çıkarıp verirdi bana. Sen ne kadar verirsin? Dürüst adamın sözü altın sayılır. Ama lütfen kalk artık." Şeptunov ayağa kalktı. Bitkin çamura batmış, toprak şevi sürüklenircesine tırmandı. "Sen ne kadar verirsin?" diye yineledi Kutsap Yetov. "Ben sadece tek bir 25'lik diyordum. Zira bizim yeğene de küçük bir vazife ayarlarsın herhal diye düşündüydüm de." Taş kesilen Şeptunov, kör müşçesine tökezleyerek istasyondaki odasına girdi. Yatağına yığılıverdi. Ertesi sabah uyandığında şapkasıyla hamaylılarından birini bulamadı. O gün bugün hicap duyar Şeptunov. Çeviren Nevzat Erkmen. A. Çekonte imzasıyla Oskolki. Sayı 45. 5 Kasım 1883.